Ayrım 2. Sayfa 11. 1. O bir gün çıkıp gelene kadar dünya üzerindeki en güzel adada neşeyle yaşayıp gidiyorduk. Adamız öyle güzeldi ki varlığını herkesten saklıyorduk. Adamızı anlatmaya nereden başlasam bilemiyorum. Şimdi size bu küçük adanın yemyeşil çam ormanlarından, doğal bir akvaryum gibi olan masmavi denizinden, rengarenk balıkların seyredildiği güzel koylarından, sürekli uçan bembeyaz martılarından söz etsem, eminim ki gözünüzde ancak basit bir manzara resmi canlandırabileceğim. Oysa ki adamızın eşi benzeri yoktu. Sanki büyülü bir yerdi. Adamız bütün ana karalara uzaktı. Gecelerimiz gibi yasemin kokularına bürünür, yaz kış aynı, ılıman iklimle sarmalanırdı. Ağaçların arasına saklanmış 40 eviyle kendine yeten, başlı başına bir dünyaydı burası. Adanın muhteşem doğasında küçük sürprizler gizliydi. Sabahları denizin üstündeki bembeyaz sisi, akşamüstü çıkan hafif rüzgarın fısıltısını, martı çığlıklarını nasıl anlatmalı? Ya her sabah sislerle sarılmış ve havada asılıymış gibi duran ikiz adanın büyülü görüntüsünü? Ya iki tarafı ağaçlıklı toprak yolun tepesinde buluşup birbirine girmiş olan dalların yarattığı eşsiz gölgeliği? Ya denize dalıp çıkarak albanan martıları? Ya evlerimizi saran mor begonvilleri, akşam sefalarını. Ben henüz çok genç bir yazar olduğum için bunları anlatmaya kelimelerim yetmiyor. Aslına bakarsanız bu hikayeyi size yazar dayım anlatmalıydı. Ama o benim yazmamı istedi. Dayım bütün bunları kim bilir ne kadar zengin ve sürükleyici bir dille iletirdi size. O benim aynı zamanda ustamdır da. Bana sürekli kitaplar önerir ve nasıl iyi hikaye yazılacağını öğretir. Biliyor musunuz, dayım babamla üniversitede tanışmış ve çok yakın arkadaş olmuşlar. Okuldan mezun olduktan sonra bir gün dayımın çağrısıyla babamın yolu bu adaya düşmüş. Dayım biricik kız kardeşini, yani annemi, babamla işte burada tanıştırmış. Babam annemi ilk gördüğü an aşık olmuş. Üçü o kadar iyi anlaşmışlar ki ne zaman vakit bulsalar bol kahkahalı, uzun sohbetlere dalarlardı. Onları dinlemek bana öyle huzur verirdi ki bu satırları yazarken bile sesleri kulağımda çınlıyor. Neyse, konumuza dönelim. Ne diyordum? Adamız öyle güzeldi ki adada yaşayan büyükler eskiden hiçbir şeyin anlatılmasını istemiyor ve adamızı bir sır gibi gizliyorlarmış. Çünkü çevre kirliliğinin, fakirliğin ve savaşların arttığı ülkemizde böyle tertemiz bir doğada, bolluk içinde, sevgi dolu insanların yaşadığı bir yerin varlığının bilinmesi pek işlerine gelmiyormuş. Nasıl olduysa rastlantılarla adayı bulmuş 40 mutlu aileydik. Huzurluyduk. Adada kimse kimsenin işine karışmaz, hepimiz bir arada barış içinde yaşardık. Anakarada birbirine düşman insanlar arasındaki baskıcı kuralların hüküm sürdüğü yaşamdan sonra bu cennet adadaki komşularımızı o kadar yürekten seviyorduk ki buraya son ada adını takmıştık. Evet, son ada, son sığınak. Son insani köşeydi burası. Tek istediğimiz bu mutluluğun bozulmamasıydı. Televizyon yayınlarını alamadığımız ve internet çekmediği için çılgın dünyamızda ne olup bittiğine dair haberleri ancak haftada bir uğrayan vapurun getirdiği gazetelerden öğreniyorduk. Gazetelerde savaşların, fakirliğin, haksızlıkların arttığı yazıyordu. Ama bunlar ada halkını ancak uzay savaşları kadar ilgilendiriyordu. Her şey öylesine uzaktı ki adadan, meğer yanılıyormuşuz. Kötülüklerden uzakta değil, çılgınlığın tam göbeğinde yaşıyormuşuz. Ne yazık ki yıllarca sürdürdüğü devlet yönetimini gönülsüzce bırakan başkan, adamıza geldiğinde bile göremedik bu gerçeği. Yorgun bir yaşlı olarak dinlenmeye geldiğine inandık. Oysa başkanın son adamız için korkunç planları vardı. Hikayeme başlamadan önce galiba size biraz adanın geçmişinden söz etmem gerekiyor. Bu ıssız adayı yıllar önce çok zengin bir iş adamı almış. Yaşlılık yıllarında da güzel bir manikane yaptırıp hizmetçileri ve uşakları ile birlikte yerleşmiş buraya. Son zamanlarını ülkedeki sorunlardan uzakta, balık tutarak, hamakta uyuyarak geçirmiş. Bu arada yalnızlıktan canı sıkıldığı için birkaç tanıdığını çağırıp ev yapmaları için cesaretlendirmiş. İnsanlar gelip onunkinden daha küçük evler yapmışlar. İş adamı gelenlerden arazi parası falan istememiş. Zaten doğal malzemeler kullanılarak ve yardımlaşarak yapılan kütükten evler için adanın ormanlarından yararlanılmış. Herkes eşine dostuna söyleye söyleye ada 40 eve ulaşmış. Zengin iş adamı bu noktada adaya gelişleri durdurmuş ve daha fazla ev yapılmasına izin vermemiş. Çünkü adanın doğal güzelliğinin, sessizliğinin ve yemyeşil ormanlarının bozulmasını istememiş. Adanın asıl sahibi öldüğü zaman ev büyük oğluna geçmiş. Zaten işle güçle fazla ilgisi olmayan bu amca da adada yaşamayı tercih etmiş. Zamanla kendisi gibi adalılar da o ailenin adanın sahibi olduğunu unutmuş. Sadece daha büyük bir evde yaşayan, sıradan bir adalı olarak görülmeye ve bir numara olarak çağrılmaya başlanmış. Burada çok komik bir gelenek vardır. Biz buradaki insanlara daha çok ev numaralarıyla sesleniriz. Mesela yazar dayım 7 numara diye anılır. Çünkü dayım kitaplarını yazmak için sakin bir köşe ararken kitaplarını çok seven bir dostu ona kendi evini vermiş. 7 numaralı ev adadaki ilk evlerden biridir. Annemle babam da buraya taşınıp evlenmeye karar verince hemen adada bir ev yapmaya girişmişler. 40'la sınırlandırılmış olan ada evlerinin sondan 5.sini yapma fırsatını yakaladıkları için bizim aileden 36 numara diye söz edilir. Ben doğduktan sonra da burada yaşamaya devam ettik. Ne yazık ki adada okul olmadığı için hiç istemesek de anakaraya döndük. Ama adanın o eşsiz güzelliği gözümüzün önünden gitmiyor. Her yaz koşarak adaya geliyorduk. Sonra bir gün babam, ben 8. sınıftayken hastalandı ve aniden aramızdan ayrıldı. Biz de annemle okulum kapanır kapanmaz yaz tatili için mutlu günlerimizin anısına adamıza geri döndük. Ve hiç gitmemişiz gibi hemen adadaki yaşama ayak uydurduk. Evlerimiz haftada bir uğrayan vapurun açıkta demir attığı ve içindeki malzemenin küçük motorlarla adaya taşındığı iskelenin bulunduğu uçtan başlar. 1, 2, 3 diye 40'a kadar sıralanarak gider. İskelenin yanında her türlü ihtiyacımızı karşılayan bir bakkal vardır. Bakkal amca aynı zamanda günlük taze balıklar ile diğer deniz ürünlerinin sunulduğu basit bir çardak altını da işletir. Ailesiyle birlikte yıllar önce gelip adaya yerleşmiş ve adanın ayrılmaz bir parçası olmuş. Ona kısaca bakkal diyoruz. Çünkü onun numarası yok. Adalıların neredeyse elinde büyümüş olan dilsiz oğlu ve karısıyla dükkanın arkasındaki küçük iki odalı kulübede yaşar. Evet, adayla ilgili tüm bilgileri verdim sanırım. Artık hikayemi anlatmaya başlayabilirim. Olamaz, hayır. Adadaki en eski komşularımızı, adanın gerçek sahiplerini anlatmayı unuttum. Martıları. Vahşi çığlıklarla denize dalıp çıkan, bir iki karış derinlikten kaptıkları balıkları büyük bir zafer duygusuyla karaya getiren, çıkardıkları çeşitli seslerden oluşmuş bir dilleri olan martıları. Hiçbir adalının rahatsız etmediği, adanın çakıllı kıyılarının asıl sahibi olan, yumurtalarını o kayalıklara bırakıp gözlerini ufuk çizgisinden ayırmadan olası bir düşmanı bekleyen martıları. Bazı geceler evlerimizin taş teraslarında, İri yarı bir adamın yürüyüşüne benzer sesler çıkararak dolaşan martıları. Bu beyaz gölgelerle o kadar içli dışlı olmuştuk ki artık neredeyse onların kendi aralarında konuştuğu dili öğrenmiştik. Ne zaman kızıyorlar, ne zaman birbirlerini uyarıyorlar, ne zaman aşk sesleri çıkarıyorlar, ne zaman yavrularını azarlıyorlar anlayabiliyorduk. Adaya ilk gelenlerin yaptığı en akıllıca iş, buranın asıl sahipleri olan martıları ürkütmemek, onların yaşamını tehdit etmemek olmuş. Martılar adaya ilk kez ayak basan bu garip yaratıkları, yani insanları kuşkuyla süzmüş önce. Onlardan yumurtalarına ve yavrularına bir zarar gelip gelmeyeceğini anlamak için yıllar süren bir tür sınav uygulamışlar. Sonunda insanlar ve martılar arasında bir uyum sağlanmış. Bu yaban kuşlar ile savaşın, kıtlığın hüküm sürdüğü büyük şehirlerden kaçan insanlar sessiz bir sözleşme ile yaşam alanlarını birbirlerine karıştırmama konusunda anlaşmışlar. Ne yazık ki bu anlaşma bir evin satılmasıyla sonsuza kadar değişti. O güne kadar adadaki evlerin hiçbiri satılmamıştı. Çünkü sahipleri içinde oturmayı ya da bir yakınlarını adaya göndermeyi tercih ediyorlardı. Ama 24 numaradaki yaşlı amcamız bir gün kalp krizi geçirip de doktorumuz onu kurtarmayı başaramayınca amcanın başkente yaşayan oğlu evi satılığa çıkardı. Biz bunu oğlundan değil de gazetelerdeki emlak satış ilanlarından öğrendik. Olay adada büyük heyecan uyandırdı. Herkes evin satılmasına çok üzüldü. 24 numarayı ben de çok severdim. Bana balık tutmayı o öğretmişti. Gazetelerin birinde "Yeryüzü Cenneti Adada Satılık Ev" başlığı altında adamızla ilgili övgülere yer veriliyordu. Bu gazete ilanı yıllardır herkesten sakladığımız son adamızın, küçük topluluğumuzun herkes tarafından bilinmesi ve huzurumuzun bozulması anlamına geliyordu. Kim bilir evi nasıl biri alacaktı? Aslında ben içten içe seviniyordum. Çünkü belki gelenlerin benim yaşımda çocukları olurdu ve dilsiz arkadaşımla birlikte onlarla oyun oynardık. Ah, bütün adalılar gibi ben de çok saftım. Yaklaşan tehlikeyi göremiyordum. Evin satılması herkesi öyle huzursuz etmişti ki annem para toplayıp 24 numarayı satın almayı önerdi. Ama adadaki yaşamın tembelliğine kapılmış olan adalılar bir türlü karara varıp bunu uygulamaya koyamadılar. Çünkü dünyevi işlere olan ilgilerini yitirmişlerdi. Hayatlarında ne trafik sıkışıklığı vardı, ne iş, ne faturalar, ne banka. Tüm adalılar sabah üzerlerine geçirdikleri eski püskü giysilerle evden çıkıyor, komşularıyla sohbet ediyor, kahve içiyor, bazen denize giriyor, bazen balık tutuyor, ağır ağır akan bir su gibi acele etmeden yaşayıp gidiyorlardı. Sonunda bir gün bu heyecanlı bekleyişimiz son buldu. Denizi yara yara süratli bir teknenin bize doğru geldiğini gördük. İçinden takım elbiseli, siyah gözlüklü, telsizli adamlar indi. Bakkal amcayla bir süre konuştuktan sonra onu da alıp 24 numaraya gittiler. Evde bir saat kaldılar. İçlerinden biri elindeki büyük fotoğraf makinesiyle evin bir sürü fotoğrafını çekti. Sonra adayı dolaştılar ve tekrar tekneye binip gittiler. Bizlere selam bile vermediler. Kimdi bunlar? Ne yapıyorlardı? Kimin için çalışıyorlardı? Onlar ayrıldıktan sonra hemen merakla başına üşüştüğümüz bakkal hepimizin isimlerini bildiklerini söyledi. Çok garipti. Nereden almışlardı bu bilgileri? Yazar dayım Ufka gözlerini dikerek şöyle söylemişti. Belli ki adaya çok önemli biri geliyor. Bu kişiler de onun korumaları. Hazırlanın dostlar. Adamız artık eskisi gibi olmayacak. Sonra bir gün o geldi ve dayımın dediği gibi adamızın tarihi ve talihi sonsuza kadar değişti. Ayırım 2 sonu, sayfa 21.